Ayrım 45.
Sayfa 461. 50 yıl önce seni Quartier Latin'de gördüm. Alman ve Fransız anarşistlerinin arkasında avazın çıktığı kadar bağırıyordu. Bir yardakçı bile bu kadar çığırtkan olamazdı. Belli ki Salip ordusu ilhamını o günlerde kazanmışsın. Teşhisindeki mana tecrübenden değil iptilandan kaynaklanıyor. Masasına dönmek için ayağa kalktı. Son cümlesini bir istihza yerleştirdi. Halbuki biz seni bin atlı akınlardaki çocuklar gibi şen görmeye alışmıştık. Yahya Kemal Bey Fatul Hüsi'den böyle bir cevap alacağını hiç ummuyordu. Şaşırdı. İleriye giderse çok daha sevimsiz bir manzara doğabilirdi. Ve kınadığı üsluba kendisinin de düşebileceği ihtimaliyle rahatsız oldu. Gerçekten de ilk Paris yıllarında dinsizlik ve ihtilalcilik hevesleri kabarmış, bu ihtilalci şehrin sokaklarındaki miting ve nümayişlere katılarak milliyetini ayırmaksızın bütün anarşistlerin emrinde bir avare çığırtkan gibi dolaşmıştı. Üstelik sert sosyalist rüzgarların önünde savrulup gitmişti. Malote, Faure, Wieland, Jaurès, Grave gibi ünlü anarşistlerin müfrit bir çırağıydı. Yine böyle bir nümayişin en heyecanı çığırtkanlığını yaptığı günlerde Abdullah Cevdet kolundan tutup kendisini kalabalıktan çekip çıkarmış ve çok yumuşak sesle uyarmıştı. Üsküplü, sosyalizme en kolay kapıdan girmişsin. Fuat Hulusi Bey'in hatırlatması boşuna değildi. Aradan tam 50 yıl geçmişti ve benzer bir nümayişi seyrederken o günlerini hatırlamıştı. Fuat Hulusi Bey'in hatırlatmak istediği noktayı da biliyordu. Bu nokta nümayişin niteliğiydi. Bir Eylül akşamı İstanbul'u saran güz sancısı hükümetin emriyle devletin tertibi olarak gerçekleşmişti. Cehaletinin kurbanı olmuş gençlik nümayişleriyle kıyaslanamazdı. Mecliste söylenen mazeretlerin itibar edilecek yanı yoktu. Olayın üzerine daha fazla gidip gereksiz bir tartışmada kırıcı olmaya gerek görmedi. Bu kez kadehi Yahya Kemal Bey kaldırdı. Yıllar öncesinin sevdalı hatıralarına gömülmüş gibi mutlu bir çehreyle Fatul Hüsi Bey'in gönlünü aldı. Şarkının nakarat mısrağını da çok sevdim. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın. Otel telefonu arandığında Ayhan Hanım karşısına kimin çıkacağını kestirememiş, kendisini akşam yemeğine çıkaracak bir dostun telefonu sanmıştı. Adnan Bey'in sesini duyunca irkildi. Yapabilecek hiçbir şey yoktu. Adnan Bey gidişi için gerekçe sormuyor, sadece bir şeye ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek istediğini söylüyordu. Böyle sakin bir tabiatla yapılan telefon konuşmasının ardından ne kadar kalacağını sormuş ve her sabah saat 10'da kendisini telefonla aramasını söylemişti. Ayhan Hanım böyle sürpriz telefon karşısında hiçbir şey söyleyememiş ancak içindeki hırsı ve kırgınlığı gidermek imkanı da bulamamıştı. Hala doğum sırasında Ankara'da olmayıp başka lezzetlerin peşinde olmasını bağışlamıyordu. Adnan Bey kendini tekrar etmekten hoşlanmazdı ama bir konuda emin olmak istiyordu. Her gün sabah saat 10'da beni arayacak ve ne durumda olduğunu bildireceksin. Bu bir sevgilinin hasret kokan bekleyişi değil, hala kendini haklı ve üstün gören bir adamın yukarıdan bakışı gibiydi. Ayhan Hanım kendini bir sevgili hüviyetinden çıkmış, bir kapatma tarifi gibi görmeye başlamış ve bunun tahammülsüzlüğü kimseye haber vermeden Hamburg'a kaçmıştı. Adnan Bey ısrarlıydı. Her gün saat 10'da. İstanbul'da yaşanan güç sancısı Ankara'yı derinden etkilemiş ve milletvekillerini neredeyse isyana sevk etmişti. Meclis önceleri heyecanlanmış, sonra bıçakla kesilmiş gibi sakinleşmişti. Bu ani sessizliği hayra yormayanlar mutlaka bir şeyler yaşanacağını fark ediyorlardı. Haftalardır patlayacağı beklenen fırtına limana gelmiş, asıl tahribatı burada yapmak için bir sütrenin gerisinde gizlenmişti. Bu fırtına sadece Ankara'yı değil bütün ülkeyi alabora edebilecek gibi görünüyordu. Grupta sert bir hesap sorma havası hissediliyordu. 6-7 Eylül olaylarındaki beceriksiz tutum milletvekillerinde endişeli bekleyişlere yol açmıştı. Hükümetin bu olaylarda sanki hiç sorumluluğu yokmuş gibi her şeyi komünistlere yükleyip işin içinden sıyrılmak istemesini kimse kabul etmiyordu. Böyle bir sorumluluk savuşturması hem adil değildi hem de hükümeti sorumsuzluk yönünden adeta takdir anlamına getirebilirdi. Bu işi komünistler yaptı çakışmasıyla her zaman geçerli bir mazereti yeniden ileri sürmenin tutarlı yanı yoktu. Akla gelen birkaç itibarlı edebiyatçıyı, ismi bilinmez birkaç sahipsiz işçiyi, İstanbul'u perişan eden büyük talanın sorumlusu gibi göstermek oyunu bu defa tutmamıştı. Kimse baskını Kemal Tahir'in, Aziz Nesin'in, Hasan İzzettin'in tertiplediğine ihtimal vermiyordu. Olmayacak duaya amin diyen birkaç yardakçıyı emsal gösterip bütün Demokrat Parti grubunu ikna etmek imkansızdı. Bu baskının ikna edici gerekçesinin yokluğu artık bütün olaylara rahatça teşmil edebilir ve her hadisede hükümetin bir sinsi tertip içinde olduğu hükmüne varılabilirdi. Daha önce gazetecilere ispat hakkı tanınması yolundaki girişimlerde de aynı üslup kullanılmış, bunların birer komünist tahriki olduğu söylenmişti. 10 Kasım günü Atatürk'ün ölüm yıl dönümü törenleri sonrasında palazlanmış Demokrat Parti milletvekilleri bir araya gelmiş ve hükümetin gidişatından rahatsız olduklarını açıkça ve gür sesle dillendirmişlerdi. Aralarından kabadayı tabiatlı birkaçı yüksek tonla konuşuyor, "İlk fırsatta hesap soracağız," diyorlardı. Olan biteni Adnan Bey'e uçurdular. Adnan Bey sabahın çok erken saatinde Teşvikiye'deki ziyaretini tamamlamış ve Sanera'nın hasretli kucaklayışıyla yolculanmıştı. Laleli üzerinden sahil yolu inşaatlarını denetlemek üzere 72 plakalı Cadillac'la un kapanından aşağı iniyordu. İspat hakkı isteyenler uzun süreden beri Adnan Bey'in başını ağrıtıyordu. 6-7 Eylül gecesinden sonra gruptaki hırçınlık herhangi bir kararla dindirilemezdi. Bunu sineye çekmeye hazırdı. Ama ispat hakkı talebiyle gelenlere karşı eğer sindirici bir politika uygulamaz ise bu hırçınlık ileride daha başka gerekçelerle Adnan Bey'in grup üzerindeki otoritesini sarsabilirdi. Otoritesi sarsılmış bir kimsenin artık efsane adam tavrıyla dolaşması mümkün olamazdı. Halk efsane adamı heybetli isterdi. Yıkası paçası parçalanmış, kendi adamlarının sıygasından yaralı çıkmış birisinin halk arasında eski itibarı görmesi düşünülemezdi. Adnan Bey bu zaafı terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın dağıtılmasının sonunda Kazım Karabekir'in, Rauf Orbay'ın yaşamında görmüş, serbest fırka macerasında Ali Fethi Bey'in hayatında bizzat yaşamıştı. Gazi Hazretleri'nin serbest fırka fiyaskosundan sonra Aydın'a gelişini ve bu seyahatte kendini adam yerine koymayışını hatırladı. Bu deneyi bir daha yaşayamazdı. Buna müsaade etmesi demek, Demokrat Parti'nin bitmesi demekti. Bütün risklerin hesabını gözden geçirmiş ve kararını vermişti. Bu karar kesindi. İspat hakkı isteyenlerin gözü korkutulacak ve böylece parti grubu tekrar Adnan Bey'in avucuna alınacaktı. Cadillac sahil yoluna vardığında güneş henüz doğmuş, Marmara'nın durgun sularına yansıyan kızıllı, morlu şafak ışıkları Adnan Bey'in ruhundaki fırtınanın akisleri gibi etrafa yayılmıştı. Yeni açılan yolları, yeni kapı sahillerinin doldurulan küçük koylarını bir Fatih edasıyla geziyor ve yeni bir İstanbul yaratmak gururunu yaşıyordu. İstanbul Emniyeti geceden beri ayaktaydı. Adnan Bey'in geçeceği bilinen ve umulan yerler sivil polisler tarafından kontrol altına alınmıştı. Nöbetçi polis müdürü Doktor Namık Gedik'in çok acil olarak kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Yenikapı tren istasyonunun şef muavini odanı açmış, heyecanla başvekili misafir etmişti. Acele telefonla Ankara arandı. Adnan Bey telefon ucundaki heyecanlı sesi sükunetle dinledi. Hiç renk vermemeye çalışıyordu. Demokrat Parti grubunun en soğukkanlı milletvekili olarak tanınan Namık Gedik'in bu kadar heyecanlı olmasını yadırgamıştı. Aynı heyecanı kendisi de gösterirse bu tavrın Ankara'da gereksiz endişelere sebebiyet vereceğini düşündü. Hiçbir telaşı yokmuş gibi dinledi. Bu haberi Ethem Bey'den alacağı yerde Namık Gedik'ten almasına şaşırmıştı. Devletin İçişleri Bakanı artık Ethem Bey'di. İstanbul'daki olayların akşamında Namık Gedik, hadisenin Menderes'in başına iş açmaması için kendi sorumluluğu gibi görmüş ve bakanlıktan istifa etmişti. Adnan Bey bu görevi uzun süredir beklemekte olan Ethem Bey'e verirken, her yönüyle meseleye hakim olacak birini seçtiğinin emniyeti içindeydi. Acaba yanılmış mıydı? Acaba sabahın bu kadar erken saatinde Namık Bey başbakanı arayıp özel olarak edindiği istihbaratı vererek hala İçişleri Bakanlığı yönetiminin kendi elinde olduğunu mu söylemek istiyordu? Adnan Bey istese birbirine rakip iki önemli siyasetçisini birbirine kırdırabilirdi. İkisi de Aydın milletvekiliydi. İkisinin de Aydın'da sayılan hatırları vardı. Namık Gedik şimdi istihbaratta ne kadar önemli bir adam olduğunu başvekiline ispatlamıştı. Işıklar daha da artmış, şafağın kızılığı sakin ve dinlendirici bir maviye dönmüştü. Adnan Bey sert sesle talimatını verdi. Dahiliye vekilini arayın. Sanera'nın yatağı sıcaktı. Razminar'ın Mongol pijamasını ve bordo röpteşambırını özenle katlayıp havluna yerleştirdi. Meşin terlikleri torbasına koydu. Tıraş takımını yıkayıp kuruması için radyatörlerin üzerindeki mermere dizdi. Sanera değerli misafirinin bir dahaki ziyaretine kadar bu eşyayı kutsal şeylermiş gibi saklıyordu. Sabahın erken saatinde teşviki simitçileri başlığının üstlerinde taşıyacakları tabloya sabah simitlerini tek tek yerleştirirlerdi. Sanera misafirini erken yolculadığı sabahlarda bu manzarayı seyretmekten zevk alıyordu. Simitçiler sanki Babil Kulesi örer gibi bu simitleri yerleştiriyorlardı. Sanera bu meslek maharetinin birkaç dakika sonra yüksek tondan seslerle bütün Maçka sokaklarına yayılacağını biliyordu. Beklediği sesi duydu. Haydi sıcak sıcak sabah simidi. Simitçilerin sesleri Fevziye Mektebi'nin duvarında yankılandı. Sanera pencereyi açıp iki simit istedi. Yarım kalmış kahvaltı sofrasına oturdu. Birini kendi tabağında ikiye böldü. Diğerini misafirinin dokunmadığı peynir tabağının yanına yerleştirdi. Bir yudum sıcak çayla simidin zevkini tattı. Tanrım bir sabah, ne olur sadece bir sabah simit keyfini birlikte sürmeyi bize nasip et. Yatak odasına yürüdü. Komodinin üzerindeki kitap açıktı. Adnan Bey gece yarısı ansızın uyanmış ve kaldığı yerden kitabını okumaya devam etmişti. Okunduğu sayfanın bulunmasını sağlamak için ucunda DP işareti bulunan bir gümüş ayraç koymuştu. Sanera kitabı saklamak üzere kapattı. Kapağında iri harflerle insanı hemen kendine çeken bir davet vardı. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanı Varlık Yayınları Roman Ödülü birinciliğini kazanmıştı. Adnan Bey kitabı okurken sayfaların boşluklarına küçük kenarlar halinde izlenimlerini not etmişti. Abdi Ağa'nın diken düzündeki köylüleri tuzağa düşüren sömürü düzeninin özünü biliyordu. Ege'nin de köylerinde benzer düzenin örneklerini görmüş ve köylü hayatının yepyeni bir disiplin içinde ele alınması gerektiğini fark etmişti. Gençlik yıllarında gözledikleri şimdi bir başka vatan toprağında yaşanmış gerçekler halinde anlatılıyordu. Adnan Bey kendi gözlediklerinin önüne bir başka gözlem olarak konulması karşısında duraksadı. Gerçekten sorun çözmek, kavramak kadar kolay mıydı? Bunun acısını ve zorluğunu başbakanlık döneminde görmüş ve çaresiz kalışın örneklerinin giderek artmasından rahatsız olmuştu. Romanı dikkatle okumuş, İnce Mehmet'in Hatice'yi kaçırdığı sayfaya gelince araya gümüş ayırıcı koymuştu. Hatice'nin terli saçları İnce Mehmet'in çıplak göğsündeydi. Ayhan Hanım hazırlıklarını tamamlamış, civar kasabalardan birinde verilecek olan öğle yemeği için kendisini almaya gelecek aile dostunu bekliyordu. Birden ziyaretçisi olduğu söylendi. Hamburg Başkonsolosu Ayhan Hanım'ı ziyarete geliyordu. Birkaç dakika sonra odasında olacaktı. Ayhan Hanım tereddüt geçirdi. Böyle bir ziyaret beklemiyordu ve bir anlam vermesi de mümkün değildi. Başkonsolos eşiyle gelmişti. Ellerinde özenle paketlenmiş şık bir kutu duruyordu. Başkonsolosun eşi paketi Ayhan Hanım'a uzattı. Başvekil Hazretleri gönderdiler. Size takdim edilmesini emir buyurdular. Ayhan Hanım paketin şıklığından etkilendi ama içindekinin ne olduğunu kestiremiyordu. Getirenlere sormak ihtiyacını duymuş ancak yanlış anlaşılacağı düşüncesiyle vazgeçmişti. Sonunda yüreklenip açtı. Çok şık bir altın kol saati ayarlanmış ve kurulmuştu. Rolex kutusunun yanına küçük bir mektup konmuş ve başvekilin cümlesi eklenmişti. Artık mazeretin yok, vakti geciktirme. Ayhan Hanım söz vermiş olmasına rağmen sabahları Adnan Bey'i aramıyor ve mümkün olan ölçüde telefonla çıkmamaya özen gösteriyordu. Sonunda bu arayıştan kaçamamış ve niçin aramadığı sorusuna mazeret üretmişti. Gelirken telaşla saatini almadığını söylemiş, inandırıcı olmayan bu küçük yalanda aklınca kendini savunmuştu. Aldığı hediyeden hoşnuttu. Bu mutluluğu sevgilisiyle paylaşmak istedi. Telefona sarıldı. Özel kalem kendisini hemen Adnan Bey'e bağladılar. Adnan Bey, beşuş çehresinin hatlarını sesine de yansıttı. Evin seni bekliyor. Ayhan Hanım'ın sesinde gerçek bir musiki vardı. Adnan, beni ihya ettin. Yarın dönüyorum. Başkonsolosun eşine döndü. Gideceğimiz yeri biliyorsunuz. Lütfen arayın ve mazeretimi bildirin. Evime dönüyorum. Demokrat Parti grubundaki en ciddi sıkıntı yolsuzluk iddialarıydı. Basın olayın üzerine gidemiyordu. Her haber bir iftira gibi değerlendirilip basının sesi kesiliyordu. Bazı demokrat milletvekilleri basın kanununda gerekli değişiklik çalışmasını yapmışlar, basına ispat hakkı tanınmasını istemişlerdi. Grupta bu kararın alınması için temaslara geçmişler, hatta bazıları bunu açıkça dillendirerek etkinlik kazanmışlardı. Adnan Bey bu hareketin sonuçlarının parti için çok tehlikeli olacağını söyleyerek dikkatlerini çekmek istemiş ama ikna edici olamamıştı. 19 milletvekili basına ispat hakkı tanınmasını istiyordu. Adnan Bey Cumhurbaşkanı ile görüşmüş, ispatçıları ihraç etmeyi ve bu korkutmayla grubu yeniden avuçlarına almayı planlamıştı. Karar verilmiş, plan uygulanmıştı ama istenen sonuç sağlanamamıştı. Nöbetçi müdür İçişleri Bakanı'nın hazır olduğunu söylüyordu. Dahiliye vekili efendim. Adnan Bey karşısında sitemkar bir ses bekliyordu. Böyle bir siteme karşı daha yoğun bir sitemle ağır basmayı planlamış, hatta olup bitene ilgisiz kaldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanı'nı azarlamayı bile düşünmüştü. Anlaşılan Adnan Bey 40 yıllık arkadaşının meziyetlerini unutmuş ya da önemsememişti. Ethem Bey görevinin başındaydı. Geceyi bakanlıkta geçirmiş ve olup bitenleri dikkatle izlemişti. Sesi gerçekten sitemkardı. Biraz evvel sizi sebepsiz telaşlara sevk ettiklerini biliyorum. Önemsemeyeceğinizi düşünmüştüm. Ciddiye almanıza üzüldüm. Adnan Bey şaşırdı. Eğer ileri giderse bu yanlışlığı telafi edemeyeceğini düşündü. İhmal gösterdiğini zannettiği Ethem, işi omurgasından yakalamış ve Namık Gedik'in sabahın erken saatlerinde kendisini aradığı istihbaratını bile anında almıştı. Şimdi bu avantajını böyle yukarıdan bakarak kullanmasını pek içine sindiremedi. Sadece dikkatli ol diyerek gönül alıcı birkaç cümleyle bu bahsi kapatmaya niyetliydi. Ethem daha güçlü bir istihbaratın erbabı olduğunu ispatlamanın fırsatını iyi kullandı. Önümüzdeki hafta bir gen soruyla sizi düşürmeyi planlıyorlar. Ankara'yı teşrifinizde her şeyi anlatırım. Kimler? İmza sahiplerinden ikisi yanımdalar. İmzalarını geri aldılar ve size hürmetlerini sunuyorlar efendim. Adnan Bey'in yüzü güldü. Sesindeki dostluğu mutlaka duyurmak istedi. Ethem, seni çok özledim. Ben de. Adnan Bey arabasına döndü. İçeri girdi. Sesi mutluydu. Her şeyin kontrol altına alınmış olmasının sevincini paylaşmak istiyordu. Sabah uçağında yeri ayrılmıştı. Şoför arabayı Yeşilköy'e doğru sürmek için manevra yaparken Adnan Bey uyardı. Geri dön. Teşvikiye'ye gidiyoruz. Sabah simidi, ince kesilmiş İsviçre gravyeri, ılık çay ve sine üryan sanera kahvaltı sofrasında sahibini bekliyordu. Viskont uçağı Ankara'ya dönerken fırtınaya tutulmuş, Adnan Bey'in gözünü epey korkutmuştu. Zaman zaman boşluğa düşüyor, zaman zaman kanatlar sanki alabora oluyormuş gibi çırpınıp duruyordu. Kasım'ın bol fırtınalı, bol yağmurlu bir gecesiydi. Zifir karanlık içinde Adnan Bey sanki bir sorgulama kapısında bekletiliyormuş gibi heyecanlıydı. Hayatın keder ve çile çekilen sıratından geçtiğini düşündü. Hiçbir mevki, hiçbir servet, hiçbir nimet, insanın içindeki adalet duygusu ve dürüstlük saygısı kadar lezzetli olamazdı. Bu kahredici karanlık uçuş bu küçük muhasebeyi kalbinde sıkıntılı soluklara dönüştürmüş ve Adnan Bey'i yormuştu. Son uçağın bekletilmesi için valilikten telefon edilmiş ve havaalanı durup dururken telaşa verilmişti. Başvekil ani bir kararla Ankara'ya dönüyordu. Öğleden sonra Namık Gedik yeniden aramış ve parti içi ihtilafların tehlikeli boyutlara ulaştığını fısıldamıştı. Bir an önce Ankara'ya gelmesinin ve hadiseye doğrudan müdahale ederek bu isyanı bastırmasının isabetli olacağını ısrarla aktarmıştı. Adnan Bey bir telaşın sürekli hatırlatılmasından rahatsız oldu. Ankara eğer kendisinin yokluğunda böyle basit bir başkaldırıyı bastıramıyorsa bundan sonra kimlere güvenip siyaset yapacaktı? acaba bu kadar telaşlı ifadelerle bir gerçek olduğundan farklı bir maceraya saptırılıp istenmeyen sonuçlar mı planlanıyordu? Ethem'in hadiseye hakim olduğunu söylemesiyle aynı saniyelerde Namık Gedik'in zihnini velveleye veren telaşlı ikazları ciddi bir idrak hatası mı yoksa bir siyasi tertip kurnazlığı mıydı? Delikanlılığının heyecanı günlerini hatırladı. Hiçbir şeyin göz korkutamadığı, her hizmetin cesaret içinde omuzlandığı, huzur ve onur verici sorumlulukları zihnini doldurdu. Ay Yıldız çetesini kurdukları günleri, İtalyan ve Yunan birlikleriyle çatışmaya girdikleri pusulu günleri, serbest fırkanın kurulduğu günleri yeniden hafızasında tazeledi. O günlerin her biri bin hatıra zevkiyle bugünün başbakanına gerçekten onur veriyordu. Ethem'in sıkıntılı günlerinde candan davranışlarla bütün sıkıntılarına çare ürettiği günleri yeniden yaşadı. Adnan Bey'in Çakırbeyli günleri bir başka gururun hatıralarıydı. Hepsinde kendini haklı çıkaracak bir gerekçe vardı ve bunların hiçbirini bugün geçmişinin ayıplı sayılacak noktasında görmüyordu. O günlerde yanında sadece Ethem vardı. Şimdi Ethem'in varlığını ikameye niyetlenmiş, isimler kendisine büyük sadakat yeminleriyle kabullerini sağlamaya çalışıyorlardı. Adnan Bey zihnindeki dürüstlüğün hakkını vermeye özen göstermiş, zaman zaman kendisini bile mahkum ettiği vicdan muhasebelerinde kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğine yemin etmişti. Şimdi böyle bir muhasebeyle vicdanını dinliyordu. O günlerde yanında sadece, evet sadece Ethem vardı. Namık yoktu, Mükerrem yoktu, Samet yoktu. Biraz daha derin bir vicdan muhasebesine girmek istedi. O günlerde yanında Bayar yoktu, Köprülü yoktu, Koraltan yoktu. Acaba partinin güvenilir iki insanı etrafında bir oyun mu tezgahlanmaktaydı? Namık Gedik ile Ethem'in çok eskilere dayanan rekabetleri acaba şimdi tazelenmiş bir hüviyetle yeniden karşısına mı çıkarılıyordu? Berin Hanım kadın içgüdüsüyle kendisini uyarmış ve ''Ummadığın yerlerden sana karşı tavırlar konabilir.'' diye eşini ikaz etmişti.